Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 16 Nisan 2020 Perşembe, Dünya'dan haberlerle karşınızdayız yine. Haftalardır aslında koronavirüs krizine bakmaya çalışıyoruz. Gerek küresel durum, gerek Avrupa ülkelerindeki durum, stratejik etkilerinin ne olacağı, işte dijital dünyada neler olacağı, kapitalizmin nereye evrileceğini konuşuyoruz. Bugün bambaşka bir meseleye bakacağız. Burnumuzun dibindeki Suriye'ye bakacağız. Aslında kısa bir süre öncesine kadar Suriye gündemimizin çok önemli bir bölümünü kaplıyordu. Çünkü Türkiye'nin bizatihi savaşta olduğu bir bölgeydi. 5 Mart'ta da İdlib'de yeni bir mutabakat ortaya, daha doğrusu bir güncelleme durumu söz konusu olmuştu Soçi mutabakatının. Peki Suriye'de neler olup bitiyor? Korona gündemi nedir Suriye'nin? Çünkü Suriye'de azade değil ama sınırlandırmış gibi gözüküyor. Bugün Şam'a bağlanacağız. Gazeteci Hediye Levent'le konuşacağız. Soluklanma fırsatına çevirmeye çalışacağız. Çin'den en son Suriye'ye yardım test kitleri ulaştırıldı. Törenle karşılandığını görüyoruz. Çünkü yaptırımlar altında olduğu için Suriye aynı zamanda dünyada çok fazla dayanışma cümleleri işitiliyor. Ancak dayanışmadan nasibini alamayanlar da eksik değil. Dolayısıyla ideolojik, siyasi, askeri mücadelelerin bittiğini söylemek mümkün değil. Bunun en önemli cephesi, Türkiye'yi ilgilendiren cephesi ve yine tabii İdlib'deki gelişmeler var. Onları da soracağız Hediye Levent'e. Hem koronavirüsün Suriye'de nasıl yaşandığını hem de en son mutabakat sonrası durumun ne olduğunu birlikte anlamaya çalışacağız. Tabii dünyadan haberlerim de var. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik Trump'ın eleştirileri ve fonları kesmesi sonrası bir tartışma başladı. Cenevre'deki basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü liderinin başkanı Gabriyesus'un verdiği yanıt vardı. Diğer ülkelerden tepkiler var, Çin'in açıklamaları var, Avrupa'daki, Orta Doğu'daki durum var. Onların hepsini aktarmaya çalışacağım önümüzdeki dakikalarda. Başlamadan frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, öncelikle korona gündemi. Harvard Üniversitesi'nin Çan Halk Sağlığı Bölümü ekibinin hazırladığı rapor tartışılıyor. Tabii ki dün akşamüstü orada tabii saat farkı var, gündeme yansımıştı. Sosyal mesafe tedbirlerinin aslında aşının kısa zamanda bulunamaması halinde 2022'ye kadar devam edebileceğini söyleyen bir rapor. Sadece bunu değil, çünkü Trump'ı birazdan aktaracağım Amerika'daki durumu aktarırken, ekonomiyi açmaktan söz ediyor. Almanya'da aynı şekilde tedbirlerin gevşetilmesinden söz ediliyor. Dünyada böyle bir eğilim de olduğunu belirtelim. Tepe noktaları saptıyor herkes. Ne kadar aslında bakarsanız ki bunun bağışıklık geliştirilip geliştirilememesi ayrı dava, aşı ayrı dava, ilaçların etkisi ayrı dava. Tepe noktasına ulaşılması, işte hastanelerde vaka sayıları, entübe hasta sayıları, hastanedeki vakaların, ölümlerin düşüş oranına eğilimine girmesi gibi bir takım saptamalardan yola çıkarak ortaya konuluyor ve bundan sonra ne olacağını çok bilen yok. Ama tabii ki işte çok erken tedbirleri sona erdirmeyi tavsiye etmiyor Dünya Sağlık Örgütü. Harvard Üniversitesi'nin raporunda ise 2024'e kadar aşı bulma ihtimalinin devam edeceğini, o zamana kadar da teşhis ve gözetimin sürdürülmesi gerektiği tavsiyesi var. Yoğun bakım kapasitesi önemli tabii burada. Yani hastalanabilir insanlar ama yoğun bakım servisleri güçlü olursa onları iyileştirme çabaları da daha etkili olabilir, ölümler engellenebilir bağlamında. Ama bağışıklık meselesine dair net bir bulgu olmadığını söylüyor rapor. Güvenilir bir antikor testinin de henüz olmadığı belirtiliyor. Eğer tedbirler kaldırılırsa yayılma hızında yüksek artış görüleceği vurgusu var. Çağın Halk Sağlığı Bölümü Epidemioloji Profesörü Dr. Mark Lipsitch böyle bir ifadede bulunmuş durumda. Sosyal mesafeye dikkat edecek. Bundan sonra birbirimize dokunmadan, el sıkışmadan yaşamaya çalışacağız. Öyle gözüküyor. Aralıklarla sürdürülmeli. 2 yıl sonra aramıza dönecek diyor aynı zamanda Harvard'daki bilim insanları. Bir bilgisayar modellemesi yapmışlar. Salgının önümüzdeki 5 yılda nasıl yayılacağını öngörüyorlar bu modellemeyle. Ve bir kez bir sefere mahsus tecrit koronavirüsü durdurmaya yetmez deniliyor. Mevsimlik bir hal alacak. Soğuk aylarda daha da yüksek hızla artabilecek deniliyor. Çok katı bir tecrit geliştirildiği zaman da bağışıklık sistemi gelişmiyor. Bu da olumsuz bir kategori olarak görülüyor bu işlerin çözümü bağlamında. Dolayısıyla bağışıklığın ne zaman kazanılıp kazanılmayacağı da bilinmediği için enteresan bir modelleme olmuş durumda. Böyle sağlık cephesinde Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopyalı yönetici, Trump'ın çıkışları sonrası daha net bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonu durdurma kararını esefle karşıladıklarını belirtti. Amerikan halkının ve hükümetinin en fakir ve savunmasız insanlara yardım ettiğini Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla anımsattı. Sadece koronavirüs değil dedi. Bizim işimiz çocuk felci, kızamık, sıtma, Ebola, HIV, tüberküloz, yetersiz beslenme, kanser, diyabet, pek çok hastalık konusunda Dünya Sağlık Örgütü çalışma yürütüyor dedi ve Amerika'nın bu tutumu karşısında diğer ortaklarla birlikte çalışacağını, çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ortak düşmanla karşı karşıya olunduğunu dünyada koronavirüs, COVID-19'u kastederek belirtti Ghebreyesus. Şimdi tabii Trump Çin ile bu işi yürütüş tarzı, önlemleri alınmasını engelleyecek açıklamalar yaptığı eleştirisini getirmişti. Amerika en çok parayı ödüyor. Biraz da tabii ki Amerikan yönetimi kendi Amerikan sistemik sorunları sebebiyetiyle sağlık sektöründe özellikle savunmasız yakalandığı için bu işin günahını Dünya Sağlık Örgütü'nün üstüne atar görünüm arz ediyor. Fransa'dan da eleştiri geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves de Le Drian açıklama yapmış senatoda. O da aslında işleyişinde, Ghebreyesus'u suçlamıyor ama işleyişinde bir takım sorunlar var, sıkıntılar var Dünya Sağlık Örgütü'nün demiş ama Amerika'nın bu fonu durdurma kararından üzüntü duyduklarını eklemiş. Yani açıkçası ben de bu farkına varır varmaz Ocak ortalarında biz de fark ettik ama küresel bir pandemiye dönüşeceğini haberciler olarak biz de kestiremedik ve açıklamalarına baktık Dünya Sağlık Örgütü'nün. Biraz eksik, uzun süre pandemi demedi mesela Dünya Sağlık Örgütü, onu hatırlatmak gerekiyor. 11'i işte, Mart'ın 11'i. Dolayısıyla bu eleştirilerde bir takım haklılık payları var ama tabii ki kriz geliyorum dedi göz göre göre. Trump hala Mart ayında, Mart başlarında griple kıyaslayıp bu basit bir şey diyordu. Kendi ihmalleri de çok büyük, belirtmek lazım bunu. Efendim, bu arada tabii Çin'in laboratuvarlarda bu virüsü ürettiği iddiaları, Amerika'nın ürettiği komplo teorileri de var, Çin'in ürettiği komplo teorileri de var. Hiçbirinin de bir ispatı yok, onu belirtmek gerekiyor. Tabii bu ayyuka çıktı bu tartışmalarla beraber. Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian açıklama yapmış. Çin'in bu virüsü laboratuvarda ürettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını anımsatmış. Bunun bilimsel bir zemine sahip olmadığını ve bilim adamlarının ancak ortaya koyabileceğini, onların değerlendirmelerine ihtiyaç var demiş ki onlar doğal diyor çoğunluğu. Ve yardımlara devam edeceklerini de ekledi. Mike Pompeo bu arada ÇKP, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesiyle görüşmüş. Yan Jiechi ile görüşmüş. Dışişleri açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Şeffaflık ve bilgi paylaşımına duyulan ihtiyacı vurguluyor Amerikan Dışişleri. Hani bize şeffaf davranmadı Çin, rakamları sakladı eleştirilerini tekrarlamış ama Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pentagon şefi Mark Esper'la basın toplantısı düzenliyor ve orada bu laboratuvar ortamında üretildiği iddialarının kanıtlarının olmadığını söylemiş. Biraz Yan Cebime Koy tarzı üslubu olduğunu belirtmek lazım. İçini okuduğumuz zaman haberin görüyoruz ki diyor ki şu aşamada iddialar inandırıcı değil. Doğal olduğunu gösteren önemli ölçüde kanıt var ama yine de bundan tam emin olamayız diye de eklemiş spekülasyonlara atıf yaparken. Enteresan bir çıkış. Şimdi tabii Amerika bunlar bu tartışmalara eşliğinde Dünya Sağlık Örgütü ile böyle bir fonları dondurma kararı aldı. Buna BM Genel Sekreteri dün tepki göstermişti. Almanya Dışişleri Bakanı'nın tepkisi vardı. Rus Dışişleri Bakanlığı da Maria Zavrova sözcü açıklama yaptı. Trump'ın hayali suçlular arayışında olduğunu söyledi. Kendi kusursuzluklarının kanıtı olarak dünyaya sunmak hedefleri dedi. Aslında burada da haklılık payları yok diye. Demin izah ettiğim gibi Amerikan sağlık sisteminden kaynaklanan sıkıntılar var. Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Rusya Parlamentosu'nun alt kanadının Leonid Slutsky'de benzer bir yorum yapmış. Amerikan sağlık sistemindeki sorunlardan dikkatleri başka yönlere çekmeye çalışıyor. Amerikan yönetimi ülkeler dayanışmalı koordinasyona ihtiyaç var demiş. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın da yine bu fon kesme kararını eleştirdiğini belirtiyoruz. Nefes kesen bir yumruk demiş böyle bir karar alınması şu koşullar altında demiş. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise kendi durumlarıyla kıyaslamış. İran'a uygulanan yaptırımlarla zorbalık ifadesini kullanmış ve dünya yeni öğreniyor İran'ın öteden beri bildiğini. Amerikan rejiminin zorbalığı, tehdit etmesi, övüngen saçmalamaları bir tiryakilikten ibaret kalmıyor. Aynı zamanda insanları öldürüyor. İran'a karşı maksimum baskı gibi pandeminin ortasında Dünya Sağlık Örgütü'ne fon kesme utancı da bir rezillik olarak baki kalacaktır ifadelerini kullanmış vaziyette. Bunun dışında küresel jeopolitikte de bir takım haberler var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili denemeler yapmış olabileceğini söyledi. Şimdi START anlaşmalarına bir türlü başlamıyor Amerika ama sürekli olarak hazırız görüşmeye diyen ülkeleri sorumlu tutabiliyorlar ki burada yeni silahsızlanma anlaşmalarında asıl dertleri de Çinliler. Sadece ekonomik değil askeri alanda da Çinlilerin giderek gelişmesi. Dolayısıyla bu tarz anlaşmalara Çin'i de katmak istiyorlar. Füze kapasitesi de gelişiyor Çin'in. Ama Amerikan Dışişleri Kongre'ye yıllık rapor sunuyor ve böyle Ruslar işte gizlice bunu yapıyorlar falan gibi ifadeler yer alıyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de bir video konferansta NATO Savunma Bakanları toplantısı sonrası basın toplantısı yapmış. Enteresan bir biçimde NATO'nun işte bu savunma bütçelerine yatırım yapmak sağlık krizleriyle mücadelede de katkı yapıyor demiş. Böyle bir kendine pay çıkartmış. Onun sebebi de tabii NATO'nun askeri gücünü bir takım askeri hastaneler şunlar bunlar için kullanıyor olması. Efendim dayanışma, caydırıcılığın sürdürülmesinden vurgu yapmış. Güvenlik sınavları yok olmadı demiş. Artı bu ortamda terör grupları cesaretlenebilir diye de eklemiş vaziyette. Ekonomiyle ilgili IMF'den dünya ekonomisinin bu yıl büyük buhrandan bu yana en kötü mali krize karşı karşıya kalacağı açıklaması var. Yine daha önce %3.3 büyüme bekleniyordu. %3 daralma bekleniyor. Şimdi yeni tipte bu koronavirüs salgını kaynaklı ekonomik küresel ekonomik görünüm raporunda baş ekonomist Gita Gopinath herhalde böyle okunuyordur ismi diyorum. Orada yorumunda bunu belirtiyor. Zaten aslında ben de geçen hafta boyunca programlarında bunu işlemiştim. Likidite hattı vurgusu yaptı. IMF Başkanı, IMF Başkanı Kristalina Georgieva. Bu hattın kısa vadeli ödemeler dengesi desteğine ihtiyaç duyan üye ülkeler için önemine değinmiş. Küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek için bu likidite hattının kurulmasını onayladığını dile getirmiş vaziyette. Bu arada zengin de zengin oluyor. Alışveriş sitesi Amazon. Herkes oraya yüklendi. Amazon'un hisseleri son haftalarda tavan yapmış vaziyette. Şirketin kurucusu Jeff Bezos serveti 24 milyar dolarcık artmış. 138 milyar dolara ulaşmış. Onu da belirtmek lazım. Petrole talep 1995 seviyelerine geri döndü. OPEC artı toplantısında anlaşma sağlandı ama yetecek mi yetmeyecek mi tartışmaları vardı. Biz de Müjdan Sağlam'la konuşmuştuk iki gün önce. Bu talep azalması devam ediyor. Onu belirtmek gerekiyor. Ülkelere bakalım şimdi. Çin, Asya'dan başlayalım. Çin daha dizginlemiş gözüküyor. Yavaş yavaş kentler açılıyor diye aktarmıştım size. En olumlu unsuru ise kedi köpek eti tüketiminin yasaklanacak olması. 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle. otomotiv sektörünü canlandırmak için araba alacaklara nakit para kredi açıyor, nakit para verecek Çinliler. Güney Kore'de salgına rağmen seçimler düzenlendi. İnsanlar sanda akıl ettiler adeta ve koronavirüsle mücadeledeki performansı Sosyal Demokrat Moon Jae-in liderliğindeki Demokratik Parti'nin zaferine sebebiyet verdi. İktidarda olmalarına rağmen %66'lık bir katılıma ulaşmışlar. Enteresan. Kuzey Kore'deki kardeşleriyle, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile barış yanlısı Moon Jae-in'in yeniden bu şekilde güçlenmesi, elinin güçlenmesi hayırlı bir gelişme diyelim. 92'den bu yana da ilk kez böyle rekor bir katılım olmuş. Hep daha düşükmüş katılım oranları. Ayrıca kuzeyden iltica eden en büyük sürpriz de o. Bir Kuzey Koreli isim parlamentoya girmiş, seçimin sürprizi olarak da bunu aktarmak mümkün. Efendim, Avrupa'ya bakalım. Avrupa Komisyonu Başkanı açıklama yaptı. Biraz özür diyelim. Ursula von der Leyen, koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandık. İtalya'da gerekli desteği çok ihtiyaç duyduğu zamanda veremedik. Kimse yoktu yanında. Kalpten özür diliyorum dedi. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Brüksel'de yapılıyor. Orada konuştu. Dayanışma çağrısı yaptı. Birlikte hareket edersek yarın daha güçlü olacağız dedi. Ama işte kritik tıbbi malzemeler her yöne artık naklediliyor. Üyeler birbirlerini desteklemeye başladılar. Gerçek Avrupa ayağa kalktı diye de ekledi. Biraz geç kalmış gibi gözüküyor. Yalnız çünkü işte engellediler birbirlerini ilk başta. Bir de İtalya'da çok bu işten zararlı çıktı. Ölenlerin sayısı 21.645. İtalya'da yine bir 578 artış var. Yapılan açıklama 21 Şubat'tan beri krizde İtalya. Rakam 165 bine çıktı, vakaların sayısı 165 bine çıktı ama bir yandan da hayat yavaş yavaş normale dönecek diye çeşitli bölgelerden fotoğraflar Sputnik'in galerisinde yer verilmiş, bakabilirsiniz oraya. Bu arada Fransa 17 bini, ölenlerin sayısı 17 bini aşmış vaziyette, 147.863'te vaka sayısı, 668 askeri personelin testi pozitif çıkmış vaziyette. Almanya'da koronavirüs önlemleri gevşetilecek. 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilecekmiş. Başbakanlıkta basın toplantısı yaptılar. Merkel kararları açıkladı. 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak okullar açılacak, bazı mağazalar açılacak, işte hayvanat bahçeleri, kütüphaneler şeklinde böyle sıraladı. İlk olarak son sınıflarda bulunan, sınava girme zorunlu olan öğrenciler için açılacak dedi. Alman disiplini burada konuşuyor. Yine de tabii ki bir takım önlemlerde, hani restoranlar, oteller, kafeler kapalı kalmaya devam edecek. Turizm sektörü etkilenecek, öyle gözüküyor. Büyük etkinlikler zaten 31 Ağustos'a kadar yaz bitti artık büyük etkinlikler için. İbadet yasağı da topluca devam edecekmiş. Almanya'da durum bu. Ayrıca 58 sığınmacı çocuğu Yunanistan'dan cumartesi günü almaya başlıyor. Söz vermişti Almanya. Onu da belirtelim. Belçika'da karantina önlemleri 3 Mayıs'a kadar uzatılmış. Başbakan Sophie Wilms yapmış açıklamayı. Belçika daha hafif atlatmış gibi gözüküyor ama toplamda 33.573 vaka tespit edildi. 4.440 kişi de hayatını yitirdi. Britanya'da huzur evlerindeki hastaların ölüme terk edildiği iddiası ortaya atıldı. Yakınlarını yitirenler test yapılmadığını, ambulans gönderilmediğini, doktorların ziyaret etmediğini söylüyorlar. Rakamlara onları da eklemek gerektiğini söylüyorlar. İsrail Başbakanı Netanyahu bu arada Britanya'nın solunum cihazı tedariği talebini reddetmiş. Bize lazım diyor kendisi. Kendimizin ihtiyacı var diyor. Böyle. Hollanda'da 54 Türk vatandaşı hayatını yitirmiş Covid-19 sebebiyetiyle. Bir de Kıbrıs'ta vaka sayısı 715'e ulaşmış. Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs'ın yaptığı açıklama. Kuzey Kıbrıs'ta 2 yeni vaka daha, 102 vaka sayısı, onu da aktarayım. İsrail'de seçimler düzenlenmişti. Hükümet yine kurulamıyor. Mavi Beyaz İttifak'ın lideri Benny Gantz kendisine verilen ek süre içinde hükümeti kurmayı başaramadı 48 saatte. Netanyahu'yla yine tabii birlik koalisyon hükümeti kurulacak ama nasıl kurulacak diye herkes bakıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Emirates tüm yolcuları 10 dakikada sonuç veren hızlı koronavirüs testinden geçireceğini duyurmuş. Artık herhalde dünyada böyle olacak. Uçağa binmeden size şipşak test yapacaklar. Bu da yeni bir koronavirüs dünyası olacak. Hatta belki buna dair bir sigorta sektörü bile gelişebilir diye akla düşüyor açıkçası. Orta Doğu'da başka ne var bakalım? Irak'ta sokağa çıkma yasağı Ramazan'a kadar uzatılmış. 18 Nisan'a kadar süreceği daha önce açıklanmıştı. 79 insan hayatını yitirdi Irak'ta. 1415 kişi de hastalığa yakalandı. İran'da devrim muhafızları genel komutanı tuhaf bir basın toplantısı düzenlemiş Hüseyin Selami. Yeni bir icat demiş, virüsü kan testlerine gerek kalmadan saptayan yerli üretim cihaz geliştirdiklerini duyurmuş. 100 metre çapına kadar virüse bulaşmış, her noktayı 5 saniyede saptıyoruz diye ama biraz alay etmiş İranlılar. Farsça bilen arkadaşlardan sordum, soruşturdum ne iştir bu diye. Öyle bir sonuca vardık. Amerikan donanması bu arada Basra Körfezi'nde İran tarafından savaş gemilerinin taciz edildiğini duyurmuş. Bir sahil güvenlik gemisiyle 9 metre kadar yanaşmış İran botları. Öyle bir küçük bir çaplı bir kriz var. Orta Doğu'dan bir de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El-Serraç, Hafter'le görüşmeyeceğim. Türkiye ile askeri işbirliği anlaşmamız var. Biz bu iç savaşta işte kazanacağız, zafer ilan edeceğiz diye Libya'daki durumu değerlendiren genel bir röportaj aslında La Repubblica gazetesi, İtalyan gazetesine vermiş. Geri püskürteceğiz onları iddiasında bulunmuş. Libya'daki duruma da bir ara bakacağız tabii, neler oldu, neler bitti diye. Pek de hükmü geçmiyor Sarraç hükümetinin Libya'da, açıkçası çok küçük bir alanda. Suriye'de ise birazdan konuşacağız Hediye Levent'le de. Tanaf üssü hala Amerikan işgalinin sürdüğü güney hattında. Orada 14 Nisan'a karşı, Nisan sabaha karşı o üsten bazı militanlar çıkmaya çalışırken yakalanmış ve silahlarıyla Suriye ordusuna teslim olmuşlar. Normal hayata dönmek istediklerini duyurmuşlar. Amerikan kontrolündeki devrimci komandolar ordusu tarafından saldırıya uğramışlar. Öyle anlatılıyor Rusya tarafından. Tanaf'ta bu tabii Amerikalıların ruhban kampı yakınlarında askeri üste bunların eğitildiği iddiasını güncelleyen bir gelişme. Rusya'da Vladimir Putin 4. ulusa sesleniş görüşmesini konuşmasını gerçekleştirdi. Küçük işletmeler, KOBİ'ler için nakit para desteği, çalışanların haklarının azami şekilde gözetileceği şekilde ek ödemeler yapılması gibi, havacılık sektörüne acil yardım, 312 milyon dolarlık yardım gibi bir takım önlemler açıkladı. Hep iş haklarının azami dikkate alınması vurgusu içerisinde yapılıyor Putin'in açıklamaları. Evet, ve Amerika 30 bini aştı koronavirüsten ölenlerin sayısı, 631.111 vaka sayısı Amerika, hakikaten bir numara. New York'ta 200 bini geçmiş durumda sadece virüse yakalananların sayısı. Belediye başkanı 10 milyar dolara kent ekonomisine mal olduğunu dile getirmiş vaziyette. Amerika'da aynı zamanda Trump'ın bu işi yönetme tartışması var, onu belirtelim. Trump veriler işte tepe noktasına geldik, artık bundan sonra düşecek, mücadelenin sonuçlarını görmeye başladık demiş. Ekonominin yeniden faaliyete geçirilmesi bazı eyaletler yapabilir diyor 1 Mayıs'tan önce. Neden ölümlerin %20'si bizde? Çünkü biz dürüstüz açıklıyoruz, diğer ülkeler açıklamıyor demeye getirmiş. Dünya Sağlık Örgütü'nü yeniden eleştirmiş durumda. Trump'ın son icraatı bu ekonomik etkilerle mücadelede Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık çek yazılacak. O çeklerde kendi isminin yazılması talimatını vermiş. Normalde hazineden bir yetkilinin ismi yer alıyor. Aslında doğrudan kendi ismiyle yazmak istemiş ama yasalar el vermiyor diye işte ismi bilgi satırında yer alacak. Ne kadar aşina, tanıdık Trump değil mi bizim açımızdan? Danışman da bu arada televizyonda konuşurken Covid-1'den bahsetmiş. Covid-19, Covid zannediyor ki 18 tane Covid virüsü var, bu 19.sü. Halbuki Aralık 2019'da çıktığı için Covid-19 dediler bunun adına. Neyse, böyle de bir cahiliye dönemi. Amerika'da Matt Damon, Ben Affleck gibi ünlüler poker turnuvası düzenlemişler salgınla mücadele için. 1.75 milyon dolarlık da bağış toplamışlar. Onlar da eğlenceli bir yolla bu işi sürdürme kararı almışlar, öyle gözüküyor. Latin Amerika'da bakıyorum, Ekvador'da ev ev hastanelerden Guayaquil kentinde 1424 ceset toplanmış. Devlet Başkanı Lenin Moreno bu Julian Assange'ı satan adam diyebiliriz kendisine, açıkçası Ekvador elçiliğinden çıkmasını Amerika ile anlaşıp sağlamıştı. Meksika'da karteller halka yardıma başlamış. Maalesef Sosyal Demokrat Obrador bu krizde biraz hüsrana uğratıcı açıklamalar, tavırlar aldı. Onu da aktaralım. Türkiye'de de hayatını yitirenlerin sayısı 1518. Dün Sağlık Bakanı tarafından verilen rakam bu. 69.392'de vaka sayısı. İşte yine hafta sonu sokağa çıkma yasağı bizi bekliyor. Pek çok tartışmalı yasa, sağlıkta şiddet yasası biraz daha hani diyelim. Ama cezaevindeki işte pek çok olumsuz toplumun genelinin olumsuz baktığı suçlarla yatanlar serbest bırakıldı. Bunda eski mafya liderleri de var. Bunun arasında işte dolandırıcılar da var, hırsızlar da var. Siyasiler, siyasi düşünce suçları ve gazetecilerse maalesef içeride bu yeni infaz yasası çerçevesinde. Son olarak o notu ileteyim. Kureş Yangmaey Leyla'yı söylesin. Az sonra Hediye Levent'le konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenin ikinci yarısındayız. Şimdi Şam'a bağlanıyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Hediye Levent var. Evrensel Gazetesi yazarı ve Orta Doğu'da nadir bulunan kadın gazetecilerden. Hoş geldin yayınımıza Hediye.
Merhaba, iyi yayınlar.
Hediye, konuşalı epey zaman geçti. Koskoca bir koronavirüs krizi geçti daha doğrusu. Suriye'deki durumu konuşmuştuk seninle. Ama tabii üzerinden bütün dünyayı koronavirüs sardı. Biz de haftalardır hep koronavirüs gündemiyle yatıp kalkıyoruz. Suriye'yi de ihmal ettik. Mart başında ciddi bir savaştan dönüldü. 5 Mart'ta Türkiye'nin İdlib'le ilgili politikaları pek çok sıkıntı da yaratmıştı. Şimdi tabii ki Suriye'de herhalde biraz daha farklı durum. Çok az haber geldi öncelikle. Koronavirüs altında ilk başta Suriye'deki durumu sormak istiyorum sana. Vaka sayısı az bildiğim kadarıyla ve bir takım önlemler de alındı ama savaş ortamında tabii ne oldu Suriye'de? Durum nedir şimdi ve de?
Şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Suriye'de şu anda çatışmaların devam ettiği yer ağırlıklı olarak İdlib ve Irak sınırındaki birkaç yer. Yani nüfusun yoğunlaştığı işte Şam, Halep, Laskiye, Dera vesaire gibi yerlerde, kentlerde hayat nispeten normal gibi. Tabii savaş sonraki şartlardan bahsediyorum. O şartlar altında normalleşme evet. çabaları vardı. Üstüne tabii korona krizi patlayınca ya da salgını patlayınca çok erken harekete geçti buradaki yönetim. Biraz da tabii uluslararası ajansların ya da kuruluşların desteğiyle harekete geçtiler. Ve 14 Mart itibariyle sınırları kapattılar, kamu kurumlarını kapattılar, üniversiteleri kapattılar. Bu kadar erken harekete geçmelerinin temel sebebi, savaş sonrası dönemde yani savaşın yıkımının üstüne bir de uluslararası yaptırımlarla birlikte sağlık sisteminin ağır hasarlı olması. Yani bir korona salgını, kitlesel bir salgınla hiçbir şekilde baş edemeyecek olduklarının farkındaydılar. Bu durum nispeten işte salgının daha hafif, diğer ülkelere göre daha hafif atlatılmasını sağlıyor gibi görünüyor. Ama diğer taraftan şunu da belirtmek gerekiyor. Suriye içinde mesela korona test kiti sayısı oldukça az. Dünya Sağlık Örgütü işte 1000 tane, 1500 tane, 2000 tane oldukça salgının ciddiyetiyle kıyasladığımız zaman küçük rakamlar aslında bunlar. Kitler gönderiyor ve günlük işte test sayısı 100-150 bazen. Onlar da
evet. yani test Çin gönderdi galiba değil mi? Evet, dün akşam göndermiş galiba Çin bir de.
Evet, yani parti parti gönderiyor her seferinde. Ancak bu test yapılan insan sayısı da oldukça az. Çünkü kit sayısı az. Aynı zamanda yani testler de semptomların tamamını gösteren çok büyük bir olasılıkla korona olduğu düşünülen kişilere uygulanıyor. Ancak ölü sayısının resmi açıklamalara göre söylüyorum oldukça düşük olduğunu da belirtmek gerekiyor. Tabii önümüzdeki haftalarda sayı tekrar pik yapar mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Böyle de bir durum var.
Şu an
var.
Ne kadar? Evet. Sayı ne kadar şu an? Yani ölümler ve vaka sayısı?
20'nin altında şimdiye kadar. Ölen sayısı. Yani koronalı insan sayısı da 100'ün altında gibi görünüyor. Birkaç tane karantina merkezi var. Oralarda tutuluyor insanlar. Ancak genel bir belirsizlik de söz konusu bu konuyla ilgili. Çünkü dediğimiz gibi burada en önemli mesele kit sayısı meselesi. Test ne kadar az olursa sonuçta vakada o kadar az oluyor. Ama evet. Tabii diğer taraftan şunu da bir kenara koymak lazım. Çok erken harekete geçilip çok erken hayatın durdurulması sağlandı. Bu da nispeten salgının daha hafif atlatılmasını etkileyen faktörlerden biri. Tabii tedbirlerden
peki
biri de
panik şuydu. Var mı Suriye'de? Şimdi biz tabii Türkiye'de çok hakikaten herkes çok tedirgin oldu. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı ama hani işte maskeler şudur budur. Özellikle büyük şehirlerdeki durum parlak gözükmüyor. Suriye'deki atmosfer nasıl bu anlamda? Panik ya bir şekilde iç savaş içerisinde olmanın daha fazla deneyim yarattığını söylemek mümkün mü? Acıklı bir soru soruyorum belki ama.
Tabii sonuçta böylesi ağır bir süreçten sonra ki 2011'den bugüne kadar 8-9 yıl sürdü yani savaş. Böylesi ağır bir travmadan sonra insanların haliyle korku, panik eşikleri de oldukça yükselmiş oluyor. Hayır, genel olarak bir panik havasının olmadığını söyleyebilirim. Yani insanlar hani sokaklarda mümkün olduğunca işte eldiven takıyorlar, maske takıyorlar, alkol bulunduruyorlar çantalarında ya da işte hijyenik jeller vesaire. Ancak özellikle son 1-2 haftadır yani korona tedbirleri sebebiyle her yerin kapatılmış olması, ticari hayatın özellikle durdurulmuş olması rahatsızlık yaratmaya başladı. Çünkü savaş sonrası dönemde ciddi ağır bir ekonomik krizle boğuşuyor şu anda Suriye. Üstüne bir de yaptırımlar meselesi var. Ve sosyal medyada Facebook gibi, Twitter gibi sosyal medyada daha sık yani açlıktan ölmektense koronadan ölürüm gibi mesajları da görmek mümkün son dönemde. Yani Suriyelilerin derdi şu an itibariyle koronadan çok ekonomik durum.
Tabii burada yaptırımlar daha önemli. Biz buna daha da önce dikkat çekiyorduk. Koronadan önce de dikkat çekiyorduk. Şimdi bir takım dayanışma cümleleri kuruluyor hep Avrupa'da, işte dünyada kuruluyor aslında da. Yani dünya dayanışacak tek bir düşmana karşı deniliyor ama Suriye herhalde bu dayanışmadan azade kaldı demek mümkün mü? Avrupalılar yakın zamanda İran'a bir Amerikan yaptırımlarını deleyecek INSTEX mekanizmasını çalıştırmışlardı. Suriye ile ilgili herhangi bir gelişme yok mu? Yahut Birleşik Arap Emirlikleri gibi Suriye hükümetiyle daha yakınlaşan ülkeler, diğer Arap ülkeleri bu kriz vesilesiyle, korona kriz vesilesiyle bu işi biraz daha halledebilecek bir pozisyona geldiler mi, yoksa bir şey değişmedi mi Hediye?
Çok doğru bir noktaya aslında parmak bastın. Bu Avrupa ülkelerinin işte dayanışmak lazım tek bir düşmana karşı gibi söylemleri daha çok yalnız bırakılan İtalya gibi Avrupa Birliği ülkelerinin gönüllerini almaya yönelik gibi görünüyor. En azından somut olarak herhangi bir dünyanın geri kalanını açısından bir yansımasını görmedik şimdiye kadar. Pek olası da görünmüyor açıkçası. Diğer taraftan aslında sağlık alanının doğrudan etkileyecek şekilde yaptırım uygulanması normalde uluslararası kanunlara göre suç. Ancak bir ülkenin bankacılık sisteminden işte o ülkeyle iş yapan iş çevrelerine kadar geniş bir kara liste oluşturulduğu zaman sağlık sistemi doğrudan etkileniyor. Ve Suriye evet bu kara liste sebebiyle ya da yaptırımlar sebebiyle sağlık başta olmak üzere birçok konuda yaptırımlardan doğrudan etkileniyor. Bölge ülkeleri açısından evet, Birleşik Arap Emirlikleri mesela en son Suriye ile oldukça karşılıklı sıcak mesajlar verdiler. Ancak yani korona tedbiriyle daha doğrusu korona salgınıyla bitmiyor bu süreç. Suriye uzun yıllar savaşın yaşandığı bir ülke, sağlık sistemi oldukça hasarlı. Ve hani taşıma suyla değirmen dönmez şeklinde bir atasözümüz var ya, biraz ona uygun. Yeniden burada mesela ilaç firmalarının, atölyelerinin, fabrikalarının yeniden kurulması gerekiyor. Ama en basitinden mesela ilaç üretimine tekrar başlanması için gerekli teknoloji ya da makina dışarıdan satın alınamıyor. Bir şekilde farklı kanallar üzerinden makina satın alınsa bile kurulum için uzman getiremiyorlar mesela. Çünkü onlar da yaptırım listesinde. Dolayısıyla yaptırım sadece para transferinin engellenmesi değil, yukarıdan aşağıya doğru yüzlerce başlığı ve aktiviteyi etkiliyor. Sonuç olarak Suriye hala yaptırım listesinde ve yaptırımlar da giderek ağırlaşacak gibi görünüyor. ABD'den gelen son açıklamalardan onu anlıyoruz. Yaptırım süresi uzadıkça yarattığı yıkım da o denli derinleşiyor.
Evet. Peki ondan önce nasıldı Hediye? Şimdi biz tabii bu kriz vesilesiyle sağlık sistemlerini tartışıyoruz. Amerika'da bu işin nasıl yürütülememiş olması, neoliberalizm, sağlık sistemlerinin pek çok ülkede özelleştirilmesi, işte deregülasyonlar yüzünden geldiği durum. Bütün insanlık bunları tartışmaya başladı mecburen. Canını ilgilendiren bir mesele olduğu için. Suriye'de daha önce bir sağlık sistemi var mıydı? Ya da hani devletin rolü neydi burada? Herhalde piyasalaşmamış olsa gerek diye aklıma düşüyor ama ne dersin sen?
Doğrudur Ceyda. Şimdi Suriye'ye yönelik yaptırımlar yeni değil zaten. Şimdi yaptırım altında olan ülkelerde şöyle bir mantık ortaya çıkıyor. Evet, ben farklı bir kamptayım ve bu yaptırım benim üzerimde kalmaya devam edecek. Kaldırtamayacağım bunu. O zaman kendi işimi kendim göreyim şeklinde. 2011'e kadar olan dönemde Suriye'de çok spesifik kanser türleri haricinde, çok spesifik türlerden bahsediyorum, kendi ilaç ihtiyacını kendisi karşılayan bir ülkeydi. Doktor sistemi, sağlık sistemi oldukça iyiydi. Bölge ülkelerinden buraya gelip ameliyat olurlardı insanlar. Yani diş tedavisiydi, diğer tedavilerdi. Güzellik ya da işte şeyden bahsetmiyorum, estetikten bahsetmiyorum. Hani doktorları oldukça iyi, iyi bir eğitim veriyor tıp açısından. Hatta Avrupa ülkelerinde mesela korona salgını sebebiyle insanların görmediği ya da dikkatini çekmeyen bir başka haber daha var. Ön saflarda hani koronaya karşı savaşan doktorlar arasında çok sayıda Suriyeli doktor var. Ve ölen çok sayıda Suriyeli doktor var. Amerika dahil Hı-hı. olmak üzere. Şimdi Suriye içinde de doktor sayısı ne yazık ki son dönemde azaldı. Savaş sebebiyle bazıları öldü, bazıları ülkeyi terk etmek zorunda kaldı vesaire vesaire. Ama sağlık sistemi büyük ölçüde parasız, ücretsiz. Devlet hastaneleri, özel hastaneler de var. Ancak mesela bir Türkiye ile kıyaslandığı zaman oldukça düşük miktarlar ödeniyor hastanelere. İlaç ücretleri yine alım gücüne oranla fiyatlandırılıyor vesaire vesaire. Bu şartlarda bile, mevcut şartlar altında söylüyorum, hani savaş sonrası 8-9 yıllık bir savaşa rağmen diyorum, nispeten iyi gibi. Ama şu anda asıl problem şu, mesela ilaç üretimine tekrar başlayamıyor Suriye çünkü ham maddeyi temin edemiyor, dışarıdan getirtemiyor. Dışarıdan mesela tamam benim param var, bana şu şu şu ilaçların ham maddesini gönderin şeklinde şirketlerle anlaşma imzalanıyor mesela, ya da işte transitte anlaşılıyor ama o şirketler üzerindeki baskı sebebiyle mesela kontratlar son dakika iptal ediliyor. Makine gelmiyor, işte cihaz gelmiyor, gelse bile uzman gelmiyor, gönderilmiyor vesaire vesaire. Dolayısıyla yeniden 2011 öncesi sağlık sisteminin yeniden kurulması oldukça sıkıntılı görünüyor bu şartlarda.
Evet. Peki bir de savaştaki durumu, duruma dair biraz bilgi alalım Hediye senden. Şu bağlamda 5 Mart'ta İdlib'le ilgili mutabakat güncellenmişti. O cephede durum ne? Bir de Tanaf bölgesinden dün yeni bir haber düşmüştü. Teslim olan silahlarıyla ve Amerika'nın orada militanlara verdiği eğitimlere işaret ettiğini Rus tarafının söylediği haberler vardı. İdlib'le ilgili bir yeni gelişmeler var mı? Cephede koronavirüs savaşa baskın geldi diyebilir miyiz şimdilik itibariyle? Yoksa bir hazırlığa mı
Yok, açıkçası bence çok etkilemedi şu açıdan. Şimdi 5 Mart Moskova Putin Erdoğan görüşmesinin olduğu şartlara bakacak olursak eğer, o günlerde neydi? Türkiye ve Suriye ordularının çatışabileceği ya da savaşmaya başlayabileceğini konuşuyorduk. Hatta sahadaki Rus güçlerle TSK'nın da karşı karşıya gelme riski oldukça yüksekti. Ve bu tansiyonun düşürülmesi gerekiyordu. 5 Mart görüşmesi o çerçevede yapıldı. Mesela genelde bu 5 Mart görüşmesi değerlendirilirken İdlib'de ateşkes şeklinde bir ifade kullanılır. Tamamen yanlış bu. İdlib'deki silahlı gruplar ateşkes kapsamında değil. Çünkü radikal örgütler oldukları Türkiye, Rusya, İran ve birçok ülke tarafından kabul edildi. Ve ateşkesler de radikal örgütleri kapsamaz. O ateşkes niye yapıldı? TSK sahadaki Rus güçler ve Suriye ordusu arasındaki bir çatışma riskine engel olmak için yapıldı o ateşkes. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Ve yine o görüşme sadece sahadaki tansiyonun bir süre daha düşürülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmişti. Yani korona olsa da olmasa da İdlib civarında birkaç haftalık en azından bir sakinleşme dönemi yaşanması gerekiyordu o görüşmenin ardından. Sonra yeniden tansiyon yükselmeye başlayacaktı. Şunu da bir not olarak düşmek lazım. 5 Mart'taki görüşmenin biz hala detaylarını bilmiyoruz. Mesela Şam ve Rusya iç basınından öne çıkan değerlendirmelere bakıldığı zaman Türkiye'nin 5 Mart'ta ciddi talep vaatlerde bulunduğuna dair iddialar var. Yani İdlib'deki radikal örgütlerle Türkiye'nin mücadele etmeyi kabul ettiğine dair değerlendirmeler de var. Bu anlamda buraya bir soru işareti düşürmek lazım. İkincisi de şu, Şam zaten vazgeçmiyor hiçbir şekilde İdlib'den. Aynı zamanda Rusya ve İran da İdlib konusunda hiçbir şekilde taviz vermiyor. Yani dolayısıyla İdlib'de korona olsa da olmasa da bir süre sakinleşme dönemi ordular arasında savaşa engel olmak için, ama ardından yeniden operasyonun belki de son, yani Rusya destekli Suriye ordusunun operasyonunun son aşamasının başlaması bekleniyordu zaten. Önümüzdeki birkaç ay içinde başlayacak yeniden operasyon. En geç birkaç ay içinde. Çünkü Şam'da yine Rusya içinde yapılan bazı değerlendirmelerde de dikkat çekilen bir nokta var. Suriye'nin yeniden toparlanması için İdlib meselesinin çözülmesi gerekiyor ve İdlib meselesi 2020 yılı içinde sona erecek şeklinde çok keskin yorumlar da var. Ön plana çıkmaya başladı bunlar. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman, değerlendirdiğimiz zaman, evet, İdlib'de bir süreç devam ediyor. Tansiyon yavaş yavaş yükseliyor, saha yavaş yavaş ısınıyor ve korona en fazla belki birkaç haftalık bir gecikme, erteleme sağlayabilir bu duruma, ama yakında yeniden tırmanacaktır, öyle görünüyor.
Hı hı. Peki Hediye Levent, çok teşekkürler. Amerika ile ilgili herhalde çok fazla bir şey olmasa gerek. TANAF'ta öyle yerli yerinde duruyor. Kuzeydeki meselelerin de devam ettiğini anlıyoruz. Belki birkaç kelime.
Evet, ona da bir ona iki dair cümle ekleyelim istersen. Bu korona, evet, meselesi, ondan önce İdlib meselesinden dolayı Kürtlerle Şam arasındaki görüşmeler de zamana yayılmaya başladı. Ki görüşmeler yapılıyordu zaten. Amerika'nın o bölgedeki pozisyonu biraz Şam ve Kürtler arasındaki görüşmelere, biraz Rusya'nın sahadaki pozisyonunu daha da güçlendirmesine bağlı. Eğer Rusya hani İdlib'e yönelik askeri operasyonun bitirilmesini, yani İdlib'in tamamen Suriye ordusunun kontrolüne geçmesini sağlarsa ve Türkiye'yi oradan çıkmaya zorlarsa, muhtemelen bir sonraki hedefi, doğrudan çatışmadan bahsetmiyorum ben, Amerika ile olacaktır. Öyle görünüyor. Ama tabii Amerika'da da Trump yönetimi var. O da oldukça belirsiz. Sabaha ne söyleyeceği, nasıl bir politikayla uyanacağı, evet, belli değil Amerika'nın. Dolayısıyla Ruslarla asgari müşterekte de olsa Amerikalılar bir anlaşma da yapabilirler. Ki birkaç ay önce bunun sinyalleri de gelmişti. Ancak saha oldukça belirsiz ve birçok paradigmaya bağlı her biri.
Evet, çok teşekkür ediyorum Hediye. Güvende kal orada diyeceğim, uzaklardasın memlekette, ama görünen o ki biraz daha sükunetli, koronavirüs bağlamında daha sükunetli bir yerdesin, savaş bağlamında olmasa bile. Çok teşekkürler değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum Ceyda, hoşçakal.
Evet, Şam'a bağlandık, Hediye Levent'e bağlandık. Mart başından önce sürekli konuştuğumuz Suriye'deki durumu anlamaya çalıştık Hediye Levent'le birlikte. Suat Masri'den Hayati ile veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim.
Şekli fümle, fırına mı?
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.